Kitabın adı Veda. Yazarı Ayşe Kulin. 18. ayrım. Doğru müşahede etmişsin. Kalabalık ve gürültüden o günden beri ürker yengem. Dayım Balkan Harbi sırasında ailesiyle birlikte Selanik'te vazifeliydi. Harbi kaybedince Osmanlılar çok kısa bir zaman içinde şehri boşaltmak mecburiyetinde bırakıldılar. Dayım, yengemi ve henüz küçük yaşta olan kızlarını ilk kalkan gemiyle bir an önce İstanbul'a göndermeyi uygun görmüştü. Çünkü oralarda kalmak tehlikeli olmaya başlamıştı. Rumlar Türklere eziyet ve hakaret ediyorlarmış. Siz onlarla birlikte değil miydiniz beyim? Ben burada Leyli Mektep'te talebeydim. Yolda başlarına bir şey mi gelmiş yoksa? Çoluk çocuk evlerinin kapısından dayımın dostu olan Rus sefirinin faytonuna binmiş, limanda demirli gemiye kadar sefirin hususi faytonunda gitmişler. Rus kavas, aileyi muhtemel saldırılardan korumak için yol boyunca arabacının yanında oturmuş. Şehir boşaltılırken yerli Rumlar Türklerin bindikleri vasıtalara taş atıyor, küfürler, hakaretler ediyor, ellerine geçirdiklerini hırpalıyor, eşyalarını talan ediyorlarmış. Çok tehlikeli bir yolculuktan sonra limana ulaşıp gemiye binmişler ama binene kadar da işitmedikleri hakaret kalmamış. Biraz tartaklanmışlar, o sırada yengem hamileymiş, yaşadığı korku ve heyecandan gemi yolculuğu sırasında bebeğini düşürmüş. O günleri hatırlatan bağırıp çağrışmalar, nümayişler, hatta masum kalabalıklar dahi yengeme hep kötü tesir eder. İstanbul'a döndükten sonra uzun zaman toparlanamamıştı. Kolay değil tabii, yanında küçük kızlarıyla gencecik bir kadın, kocası da yanında değil. Reşat Beyefendi niye ailesiyle birlikte dönmemiş? Dayım asırlık arşivleri toparlamak zorundaydı. O birkaç ay kadar sonra dönmüştü. Benim pederimle birlikte döndülerdi dedi Doktor Mahir. Bak bilmediğiniz bir şeyi daha öğreneceksiniz bugün Mehpare Hanım. Biz de ta o Selanik günlerinden beri ailece tanışırız Reşat Beyefendilerle. Hem komşuyduk hem de pederlerimiz meslektaştılar. Defterdarlıkta birlikte çalıştılar ve maceralı dönüşlerini de birlikte yaptılar. Bu yüzden pek yakınızdır, adeta akraba gibiyizdir. Allah gani gani rahmet eylesin. Mahir Bey'in pederi dayımın amiriydi dedi Kemal. Senin bizim yanımıza gelmen de yengemin İstanbul'a döndüğü o günlere rastlar. Yengem kaybettiği bebekten dolayı kansız kalmış, yataklara düşmüştü, çocuklarıyla ilgilenemiyordu. Büyük annem Leman'ı ve Suat'ı oyalasın diye akrabadan bir Çerkez kızının evimize misafir geleceğini haber verdiydi. Küçücük yaşında bile bizim haşarı kızları hizaya sokmayı bildin. Ne akıllı ve güzel bir çocuktun Mehpare. Mehpare kıpkırmızı oldu. Pek de çocuk sayılmazdım ama nasıl sayılmazdın? 12-13 yaşında vardın ya da yoktun. Mehpare birden telaşlandı. Ah beyim, söylemeyi unuttum. Şimdi kızacak yine bana Saraylı Hanım. Neden hala aşağı inmediğinizi merak ediyor beyim. Mahir Bey'e selamlıkta ikram yapacakmış büyük anneniz. Sen in, biz de geliyoruz Mehpare, dedi Kemal. Mehpare odadan çıkınca Kemal yine konuya döndü. Papaz kıyafetine mi girsem acaba, ne dersin, diye sordu Kemal. Birader, zamanı geldiğinde çiftliğe giderken sen yine bir çarşafa bürün. Çiftliğe vasıl oldun muydu, gerisi kolay. Diğer günlerde ne yapacağım? Sokakta dolaşırken, senin sokakta yapacağın işler gündüz gözüyle yapılmıyor Kemal. Gündüzleri zaten hep içeride çalışıyor olacaksın. Anadolu'ya kaçan subaylara terhis belgeleri ve yeni hüviyetler hazırlanıyor. Bu çalışmalara katılacaksın. Geceleri de silah kaçıracağız değil mi? Silah kaçıran bölüklerimiz var. İşlerini gayet iyi yapıyorlar. Allah korusun, eksilecek olurlarsa sen de katılırsın. Ama senin vazifen başka bir şey. Ne? Fransız kuvvetlerine bağlı Cezayirli birlikler var. Bunlar Rami kışlasında ikamet ediyorlar. Cuma namazı için Eyüp Sultan Camii'ne geliyorlar. Vaazlarda vaizler bu Müslüman askerleri din kardeşlerine ihanet etmemeleri için iknaya çalışıyor. Sen vaizlerin sözlerini Cezayirli askerlere tercüme edeceksin. Kemal'in hayal kırıklığını yüzünden okumak mümkündü. Üzülme, bunun yanı sıra başka vazifelerinde olacak. Biraz daha tehlikeli işler. Nasıl işler? Sırası gelince anlatacağım. Ben Anadolu'ya geçmek istiyorum Mahir. Biliyorum kardeşim. Ama herkes Anadolu'ya geçerse buradaki işleri kim sevk ve idare edecek? Bütün silahlar İstanbul'da temin edilerek Anadolu'ya aktarılıyor. Terhis olan askerlerin yeniden toparlanması, sivillerle birlikte taşraya kaçırılması buradan yapılıyor. Taşraya geçecek olanlara evrak hazırlamak, para temin etmek, Fransız ve İtalyanlardan silah satın almak. Bunların hepsi önemli birer iş. Çarpışmak kadar önemli. Zamanı gelince Anadolu'ya da geçersin. Hem sıhhatçe daha da güçlenmiş olarak. Hakkın var. Dayına yeni kurulan damat Ferit Paşa kabinesinde yine nazırlık vermeleri çok iyi oldu. Biliyor musun Kemal, Reşat Bey'den elde edebileceğin malumat çok faydalı olabilir. Dayıma haberi olmadan casusluk mu yaptırmamı istiyorsun? Elbette hayır, ama arananların ve tevkif edileceklerin adlarını öğrenebilirsen bizi haberdar etmende fayda var. Dayıma benim yüzümden zarar gelsin istemem. Sen beni hayırlısıyla çiftliğe vasıl eyle, orada bana ne iş buyururlarsa yaparım. Lakin bir kere konaktan çıktıktan sonra evime dönmem artık Mahir. Onları da tehlikeye atmaya hiç hakkım yok. Doğru söylüyorsun da dayından edineceğin malumat çok değerli. Acaba konakta kalmaya devam mı edeydin? Çok sıkıldım burada. Ayrıca kalsam da dayımdan malumat almak o istemedikçe olmaz be Mahir. Haksızsın demiyorum ama aile terbiyesini unutmak zamanı geldi bence. Vatan elden gitti, gidecek. Dayım yakında ikna olacaktır. İnan bana, meclisin basılması ve Şehzade Başı Karakolu katliamı onu çok sarstı. O halde her şeyi zamana bırakalım Kemal, dedi Mahir. Her şeyi zamana bırakalım da ne kadar zaman kaldı, bütün mesele orada. Azra yemek masasının başından aldığı bir iskemleyi piyano çalışmakta olan Leman'ın taburesinin yanına kadar taşıdı, kızın yanı başına oturdu. Birlikte çalabileceğimiz bir parça var. Göstereyim ister misin diye sordu. Çift el mi? Evet. İsterim ama Suat görmesin. Neden? Görürse o da öğrenmeye kalkar. Fena mı iki kardeş birlikte çalarsınız? İstemem Azra abla. Suat bahçede çamurladığı ellerini yıkamadan tuşlara dokunuyor. İllet ediyor beni. Sen saraylı hanıma çekmişsin. Titizsin biraz. Öyleyim. Kimse eşyalarımı ellesin istemem. Temiz ve tertipli olmak iyi bir şeydir ama ifrata kaçmamak şartıyla, dedi Azra. Güzel çalıyorsun Leman. Bir piyanist olmak ister miydin? Nasıl yani? Büyük salonlarda konserler vermek, piyano çalmayı meslek edinmek. Kızlar evlenince böyle şeyler yapamazlar ki Azra abla. İsterlerse yaparlar Leman. Sen evlenmek mi istiyorsun yoksa? Hemen değil ama birkaç sene sonra. Nenemiz diyor ki, iyi bir kısmet çıktı mıydı, kaçırılmamalıdır. İyi kısmetler kızlara ancak gençken çıkarmış. Öyle miymiş? Öyle tabii, bakın siz evlenemiyorsunuz işte. Azra gülmeye başladı. Saraylı Hanım mı söyledi bunu? Leman hayır anlamında başını salladı. Siz niye evlenmiyorsunuz Azra abla? Ben evlendim kızım ama kocam muharebede şehit oldu. Bir kere daha evlenemez misiniz? Olabilir ama ben kocamın hatırasına sadık kalmak istiyorum. Ama Azra abla, bütün bir hayat böyle geçer mi evlenmeden, çocuksuz filan? Anlaşabileceğim erkeği bulmak kolay değil Leman. Saraylı Hanım haklı sayılır. Benim yaşıtım erkeklerin hepsi evlendi, çoluk çocuğa karıştı. Hepsi değil, Kemal amcam bekar. Aa, kimden çıktı bu fikir bakayım? Geçenlerde konuşuyorlardı bizimkiler. Anlaşıldı. Nenem beni amcanla baş göz etmek istiyor. Kemal amcamı size uygun gören nenem değil, annemdir. Birlikte çok iyi anlaşacağınızı düşünüyor. Ne yazık ki biz onunla kardeş gibi birlikte büyüdük. Bize nikah düşmez. Yazık, ben sizi pek seviyorum. Evimize yabancı kadınlar gelsin istemem. Amcanın bu aralar evlenmeye niyeti yok, merak etme Leman. Halbuki annem onu bir an evvel baş göz etmek istiyor. Başka türlü mesuliyet sahibi olamazmış. Ya, evet, çoluk çocuğa karışırsa uslanır diyor annem. Onu hizaya getirmek için de beni seçtiniz demek. Annem Kemal amcanın hakkından ancak tecrübeli birinin geleceğini düşünüyor. Lakin nenem torununa hiç evlenmemiş genç bir zevce istermiş. Öyle dedi. Zamanı gelince Kemal amcan evleneceği hanımı kendi bulur inşallah. Gel şimdi biz çalacağımız parçaya bakalım. Tam birlikte çalmaya başlamışlardı ki Kemal'in yanlarına gelmesiyle durdular. Azra biraz gelebilir misin? Konuşmamız lazım dedi Kemal. Leman'la piyano çalışıyoruz. Daha sonra konuşalım. Lütfen Azra, söyleyeceğim önemli. Leman gözünde şeytanca pırıltılarla Azra'ya bakarak siz şimdi amcamla konuşun, biz sonra yine birlikte çalarız deyince Azra yüreğinde tuhaf bir rahatsızlıkla kalktı yerinden. Behice kızını da alet ettiği bir oyuna mı getiriyordu Azra'yı? Bir emrivaki mi yapıyordu? Halbuki konağa hiçbir art niyet düşünülmeden davet edildiğini zannetmişti. Kemal'in peşinden yürüdü, oturma odasına birlikte girdiler. Sert bir sesle, neymiş bu çok mühim şey söyle bakalım dedi. Bu söyleyeceğimin aramızda bir sır olarak kalması lazım Azra. Bana söyleyeceklerinle konu komşuya böbürleneceğimi mi sanıyorsun kuzum? Ne diyorsun Azra? Ne böbürlenmesi? Bilemem. Ne diyeceksin bana? Söyle bakalım sırrını. Sen Fehime Sultan'la iyi arkadaşsın değil mi? Diye sordu Kemal. Azra beklemediği bu soru karşısında şaşırdı. Evet. Ne olacak? Ondan bizim için malumat almayı becerebilir misin? Bu kez merakla ne gibi malumat diye sordu. Şu TS rumuzlu cemiyet var ya. Azra bir an düşündü. Hangi cemiyet? Ha, evet. İşte onlar dini tahsil veren mekteplere ve dini teşekküllere para akıtarak millicilere karşı cephe açmaya çalışıyorlar. Öyleymiş. Bizim hanımların arasında da konuşuluyor bu husus. Düşünsene Azra, bu cemiyetin Anadolu'da 25'in üstünde dini mektebi bulunduğu tespit edilmiş. Padişah'tan gelen yardımlarla para içinde yüzüyorlarmış. Padişah bu parayı nereden buluyor dersin? Nereden buluyor? Para işgal kuvvetlerinden geliyor. Yani İngilizler padişaha ödeme yapıyorlar. O da başta Şeyh Said olmak üzere İngiliz taraftarı şeriatçılara geçiriyormuş parayı. Fehime Sultan padişaha laf arasında bunu bir söyletebilirse böyle olduğu aşikar değil mi Kemal? Aşikar ama kendi ağzıyla teyit etmesi bambaşka olurdu. Yoksa padişaha iftira etmiş durumuna düşeriz. Azra düşersek düşeriz ne olacak yani diye düşündü. Kemal sıkıntılı görünüyordu. Ah anladım dayından korkuyorsun sen. Kimseden korkmuyorum. Sadece emin olmak istiyorum ki bu malumatı gönül rahatlığı ile kullanabilelim. Bir gün hesabını vermek zorunda kalırsak alnımız ak olsun, kimseye iftira etmemiş olalım. Vatan topraklarını işgal etmiş devletlerin parasıyla oturduğu dalı kesen bir padişah için bu kadar zahmete değer mi? Değer. Bu hakikatin bizzat padişahın ağzından çıktığını duyarsa dayım dahi bize katılır. Başımız göğe mi erer? Eğer para musluğunu elinde tutan bir kişi bizim davamıza katılırsa evet başımız göğe erebilir. Dayı nasıl oluyor da bizim görebildiklerimizi göremiyor Kemal? İnsanlar sevdikleri veya mukaddes addettikleri kimselerin kusurlarına karşı kör olur. Sen söyle bana şimdi, Fehime Sultan bir sohbet esnasında bu malumatı sultanın ağzından alabilir mi? Evime döneyim de Hakkı Efendi ile bir mektup göndereyim Fehime Sultan'a, ona bir ziyarette bulunmak istediğimi arz edeyim. Bir an önce git lütfen. Bu malumat bize pek çok taraftar kazandıracaktır. İnan bana. Merak etme, benim de acelem var. Annem karşı yakanın bu taraftan daha emniyetli olduğuna kanaat getirmiş. Benim de onunla birlikte Erenköy'de teyzemlerde kalmamı istiyor. Fehime Sultan'ı Erenköy'e geçmeden önce görmeliyim. Sizlerin misafirperverliğinizi de suistimal etmemek lazım. Sakın öyle düşünme. Başımızın üstünde yerin var. Ya öyleymiş meğer. Sana bir gizli malumat da ben vereyim ister misin? Söyle hemen. Yengen aramızı yapmaya çalışıyor, haberin olsun. Kemal önce Azra'nın ne dediğini anlayamadı. Şaşkın şaşkın baktı, sonra gülmeye başladı. Bunu da nereden çıkarttın? Derler ya, çocuktan al haberi. Suat mı söyledi? Leman söyledi. Annesini bizi birbirimize yakıştırırken duymuş. Vallahi hiç fena fikir değil. Ben bu konuda bir düşüneyim dedi Kemal, hala gülüyordu. Hele bir düşünmeye cesaret et. Ben kendimi sana layık görür müyüm sanıyorsun Azra? Estağfurullah, kendini niye küçük görüyorsun? Sen benim kardeşimsin, bu yüzden olmaz. Kardeşin olmasam da sen benden çok daha iyilerine layıksın. Sağlıklı, akıllı, parası veya mesleği olan değerli insanlara layıksın. Böyle birileri var mı Kemal? Var tabii. Kimmiş bunlar? Mesela Doktor Mahir. Aman Allah'ım dedi Azra. Ben dostlarımın konağına geldiğimi sanmıştım. Meğer bir çöpçatan yuvasına gelmişim. Sakın Mahir adını tekrar edeyim deme Kemal. Sonra fena bozuşuruz. Bir daha yüzüne bakmam. Bu kadar kızacak ne var Azra? Bir daha tekrar etmeyeceğine söz ver. Söz ama sen de Fehime Sultan'la görüşmeyi ihmal etmeyeceğine söz ver. Veriyorum. Azra, sözümü tutamayacağım için kızma sakın. Neden Mahir'e bu kadar muhalifsin? Seni rahatsız edecek bir şey mi yaptı? Ne münasebet. O halde niye öyle şiddetle itiraz ettin? Bu hususi bir mevzu. Anladım. Sana açılmak istedi, sen yüz vermedin. Pekala, mesele kapanmıştır. Bir daha lafını etmem. Nereden çıkardın bu saçma düşünceyi? Birkaç ay öncesine kadar iyi dostunuz. Mahir ne zaman beni ziyarete gelse sizin köşke de uğrardı. Demek alakasından rahatsız oldun. Azra bir süre başını eğip durdu. Sonra ani bir kararla başını kaldırdı. Bakışlarını Kemal'in gözlerine dikip konuştu. Hayır, tam tersi oldu Kemal. Anladım ki ben Mahir Bey'i hiç alakadar etmiyorum. Vay aptal Mahir dedi Kemal. Burnumu soktuğum için bağışla beni Azra. Bir daha yanında adını ağzıma almam. Yo, alabilirsin. Beni eş olarak istememesini bir haysiyet meselesi haline getirmiş değilim. Ortada bir mesele de yok zaten. Ben arkadaşlığımızın mahiyetini yanlış anlamışım. Senin gibi birini beğenmemek olacak şey değil. Beni beğeniyor. Lakin aşk başka bir şey Kemal. Ah Azra, bilmez miyim dedi Kemal. Gönül hakikaten ferman dinlemiyor. Keşke kalbimize söz geçirebilsek. Ve arzularımıza. Siz erkekler kalbinizden çok arzularınızın esiri oluyorsunuz galiba. Bu neticeye nasıl vardığını sorabilir miyim? Azra yanıtlamak üzereydi ama Leman elindeki gümüş tepsinin üzerinde iki köpüklü kahve ve peşinde mehpare ile odaya girince sustu. Konuşmanızı böldük, affedin dedi mehpare. Başıyla Leman'ı işaret ederek, bu küçük hanım size sabah kahvesi ikram etmekte ısrar etti. Hiç de değil dedi Leman. Asıl mehpare abla istedi size kahve pişirmeyi. Ne iyi yapmış dedi Azra. Ne zamandır içemiyordum bir acı kahve. Mehpare hanım, kahvemi içince bir fal kapatayım. Beyecanım diyordu ki siz anlarmışsınız faldan. Fal nedir ki dedi mehpare. Vakit geçsin diye işte uydur uydur anlat. Bana da Saraylı Hanım öğretti şekillerden mana çıkarmayı. Bakalım benim telveden nasıl manalar çıkacak. Yakında saraya doğru bir yol görünüyor mu bana? Falda göreceğiz dedi Azra Kemal'e göz kırparak. Mehpare'nin gözünden ikisinin arasındaki bu bir saliselik bakışma kaçmadı. Aralarında gizli bir mesele olduğu aşikardı. ''Aa Azra abla, saraya mı gideceksiniz? Yine annemi götürecek misiniz?'' ''Anneni götürmeyeceğim Leman. Beni alakalandıran mevzular onu bayıltıyor.'' dedi Azra gülerek. ''Yengemin günahına girmeyin. Bayılmasının bambaşka sebepleri var.'' dedi Kemal. Mehpare, Leman'ın tuttuğu tepsiden Azra'nın kahvesini alarak önündeki sehpaya bıraktı. İkinci fincanı Kemal'e uzatırken nasıl olduysa birden eli titredi ve kahve Kemal'in üzerine döküldü. Ay, Affedersiniz beyim. Hemen bir bez alıp geleyim. Sıcaktı kahve. İnşallah yanmadınız. Kemal kahve lekesinin giderek yayıldığı pantolonunun önünü çekiştirerek kalktı, dışarı koştu. Peşinden gelen mehpareye yandım diye fısıldadı. Her geçen gün nasıl yanmış olduğumu biraz daha iyi anlıyorum. 18. ayrımın sonu. Sayfa 165. Devamı 19. ayrımda.